Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ahiretimizi rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın bizlere öğrettiği nebevi ahlak, nebevi adab, adab-ı muaşeret, bu çerçevede bu programda sizlerle musafaha adabını paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Ebu Davud Edep 142'de iki Müslüman karşılaştıklarında müsafahada bulunurlarsa, el sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Dolayısıyla bu Efendimizin sözünde, hadis-i şerifinde geçen, yani Arapça bir kelime olarak müsafaha, bizim dilimizde tokalaşmak diyoruz biz buna veya el sıkışmak diyoruz. İki Müslüman birbiriyle karşılaştığı zaman önce selamlaşırlar, sonra da müsafaha yaparlar. Bu bize İslam'ın öğretmiş olduğu çok güzel edeplerden bir tanesidir. Tokalaşmak için elini uzatandan yüz çevirmek ve mukabelede bulunmamak edebe aykırı bir davranış olarak telakki edilmiş ve müsafahanın, tokalaşmanın Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde selamlaşmanın bir tamamlayıcı unsuru ikmal olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yönelen her bir kimseyle müsafaha etmişlerdir. Bununla ilgili çok rivayetler var. Tirmizi Kıyamet 46'da geçen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam hatta karşısındaki elini çekmedikçe elini çekmemiş ve yüzünü çevirmedikçe Efendimiz yüzünü çevirmemiştir. Bu çok, yani büyük bir alçak gönüllülüğü, büyük bir sekineti, büyük bir yani duygu derinliğini gerektiren bir şey. Yani bunu bazı insanlar, kardeşlerimiz uygulamaya çalışıyor ama pek çoğumuz burada sabırsızlık gösteriyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam her insana, karşısındaki her insana öyle değer verir. Onu öylesine, yani gönlüne, bağrına basar. Ona o kadar sıcak bir kalple, sıcak bir gönlüne yaklaşır ki müsafaha yaptığı zaman kendisine uzatan hiçbir eli geri çevirmez. Mutlaka müsafaha yapar. Ve o kişi elini çekmedikçe Peygamberimiz elini çekmez. O kişi yüzünü çevirmedikçe de Peygamberimiz yüzünü çevirmezdi. Efendimiz Aleyhisselam böyle. Burada yani bu bilgiler bize Efendimiz Aleyhisselam'ın bu halini uzaktan seyretmeye, izlemeye ve onu gözümüzde canlandırmaya fevkalade yardımcı oluyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, konuşmamın başında da belirttiğim üzere iki Müslüman karşılaştığı zaman eğer müsafaha yaparlar ve Allah'a hamd ederler ve bağışlanmadan dilerse Allah herkesini de bağışlar. Burada hem müsafahayı Efendimiz bize tavsiye buyuruyor, hem Allah'a hamd etmeyi hem de bağışlama dileği. Dolayısıyla Müslümanların karşılaşmalarında da böyle rastgele sıradan karşılaşmalar değil, çok şuurlu, bilinçli karşılaşmalar müsafaha yine Efendimizin bir sünneti olarak yapılacak ve elhamdülillah, Allah'a hamdolsun denilecek, ya Rabbi bizleri bağışla denilecek. Bunları yaptığımız takdirde de Cenab-ı Hak bizleri bağışlayacak. Bu hadis-i şerifte zikredilen mağfiret, kul hakları dışındaki küçük günahları kapsamaktadır. Külfetsiz gibi gözüken her davranışla böyle bir müjdenin verilmesi, bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize göstermektedir. Aynı şekilde dinimize göre güzel bir söz, hatta bir tebessüm bile, güzel bir söz, hatta bir tebessüm bile müminin sevap hanesine sadaka olarak kaydedilmektedir. Zira insanlar arasında muhabbet ve dostluklar bu tür güzel hasletler sayesinde neşvu nema bulmaktadır. Yani bu güzel sözler, tebessüm, Allah'a hamd etmeler, müsafaha yapmalar, bunlar müminlerin arasındaki muhabbeti artırmakta, burudeti kaldırmakta, kalplerin ülfet etmesine, birleşmesine, tevhidine yardımcı olmakta ve güzelliklerin neşvine bulmasına vesile olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi müsafaha daha çok yaygın vaziyette bunu biz yapmaktayız ve bunu da Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı şekilde sünnet olduğu vecih üzere yapmak lazım. Yani şöyle sağ elle ve eller tam birbirini kavrayacak şekilde, o şekilde rivayetler bize müsafahayı öğretmektedir. Bir de bunun dışında muanaka dediğimiz kucaklaşma vardır. Yine duruma göre el ve alından öpme, bunlar da söz konusu olmakta. Bakalım ki Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarında muanaka, yani kucaklaşma dediğimiz o muanaka var mı diye ona bir göz atmak gerekiyor. Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışarıdan Medine'ye gelen Zeyd bin Harise'yi karşılayıp boynuna sarıldığını ve kucaklayıp öptüğünü bildirmektedir. Tirmizi İstizan 32'de böyle bir rivayet var. Zeyd bin Harise Efendimiz Aleyhisselam'ın evlatlığıydı. Onu azat etti ve gerçekten kendi evladı gibi sevdiği bir kişi Zeyd bin Harise ve Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen tek kişi bu sahabe-i celil. Bu işte uzaktan bir yere Medine'ye geliyor. Efendimiz Aleyhisselam onu çok sevdiği için onu karşılıyor, boynuna sarılıyor, yani muanaka yapıyor ve kucaklayıp da onu öpüyor. Belki alnından, belki yanaklarından öpüyor evladı. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz Habeşistan'dan dönüp gelen Cafer radıyallahu anh'ı kucaklayarak iki gözünün arasından öpmüştür. Bu da çok meşhur bir hadisedir kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Cafer bin Ebi Talip, Efendimizin amca çocuğu Ebu Talib'in evlatlarından Hazreti Ali'nin abisi, Habeşistan'a hicret eden grup içerisinde yer alıyor ve orada Habeş Necasi ile konuşmaları çok meşhur, oradaki hizmetleri çok meşhurdur. Uzun zaman kalıyor Habeşistan'da ve Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geliyor, hicret ediyor. Sonra hicretin 6. yılında Hayber'in fethine çıkıyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Cafer ekibiyle beraber Habeşistan'dan Medine'ye geliyor. Gelir gelmez Efendimizin yanına koşuyor. Onun Medine'de olmadığını, Hayber'de olduğunu öğrenince hiç beklemeden, hemen hiç nefes almadan, beklemeden, dinlenmeden, o kadar uzun yoldan gelmiş olmasına rağmen Efendimizin Hayber'de yanına ulaşıyor. Ve Resul Efendimizin yanına gelince Peygamberimiz Aleyhisselam çok seviniyor. Cafer'i bu rivayette geçtiği üzere kucaklıyor, iki gözünün arasından öpüyor. Hatta buyuruyor ki, ben diyor hangisine sevineyim? Hayber'in fethine mi sevineyim? Cafer'in gelişine mi sevineyim? İşte Cafer-i Tayyar olarak da bilinir. Çünkü muhteşehitlerindendir ve Resul Efendimiz Aleyhisselam ben diyor Cafer'i iki kanatlı yeşil bir kuş halinde cennette uçtuğunu gördüm buyuruyor. Böyle bir sahabe kıymetli dinleyenlerim. İşte çok sevdiği sahabelerden bir tanesi, aynı zamanda amcasının oğlu ve onu kucaklıyor, iki gözünün arasından öpüyor. Bu rivayetler böyle dostların birbiriyle kucaklaşması ve birbirine böyle dostane bir şekilde öpmelerin caiz olduğu yönünde elimizdeki bilgiler. Yine İbni Ömer radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz elini öpmek isteyen sahabelere izin vermiştir. Nitekim Safvan bin Assal radıyallahu anh'ın naklettiği şu hadise el öpmenin yerine göre uygun bir davranış olduğunu göstermektedir. Yani işte küçüklerin, büyüklerin elini, çocukların, anne babalarının, amcaların, dayılarının böyle yani o İslam ahlak adamı uygun tarzda bu el öpmelerde dinimizde olan peygamberimizin uygulamalarında olan bir edeptir. Buradaki rivayet şöyle. Bir Yahudi diğer bir Yahudi arkadaşına bizi şu peygambere götür dedi. Bir Yahudi diğer bir Yahudi arkadaşına bizi şu peygambere götür dedi. Yani kullandığı ifade peygamber. Bunun üzerine arkadaşı sakın ona peygamber deme. Eğer böyle dediğini işitirse çok sevinir ve gözünün içi güler ikazında bulundu. Bu tabi Medine'deki o Yahudilerin peygamberimize olan düşmanlıkları, hasetleri o çok meşhur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili çok ayet-i kerimeler var. Çok kıskanıyorlar, onu inkar ediyorlar, reddediyorlar. Peygamber olduğunu bile bile. اَلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Yani o gelen Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu, onun vasıflarını, sıfatlarını kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor ayet-i kerime. Ama bir düşmanlık var, kıskançlık var. Özellikle peygamberliğin Beni İsrail'den Araplara geçmesi sebebiyle çok derin bir kıskançlık oluşuyor. Ve hatta diyorlar ki kendi aralarında işte Tevrat'taki Hazreti Peygamber'le ilgili olan bilgileri açmayın, kimseye söylemeyin. Eğer bunları söylerseniz kendi aleyhinize bunları yapmış olursunuz ve Muhammed'in eline haşa sallallahu aleyhi ve sellem kendi aleyhinize koz vermiş olursunuz. Aman onları söylemeyin, onları gizleyin, onları açmayın, kimseye söylemeyin gibi. Sonra bunu sizin aleyhine delil olarak kullanırlar. لِيُحَاجُّكُمْ بِيَعِنْدَ رَبِّكُمْ اَفْلَا تَعَقِلُونَ Böyle yaparsanız bunu sizin aleyhine delil olarak kullanırlar diye çok ayet-i kerimelerde geçer böyle. Bunun bir yansıması o birisi ona peygambere, bizi peygambere götür diyor, o diğeri hemen ikaz ediyor. Ona peygamber deme, eğer diyor böyle dediğini işitirse çok sevinir ve gözünün içi güler ikazında bulundu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve Müslümanlarla Yahudiler arasında ortak olan apaçık 9 emri sordular. Efendimiz aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi. Yani bu bütün dinlerde olan 9 emir, Tevrat'ta da olan, Müslüman'da olan 9 emri soruyorlar. Resul Efendimiz aleyhisselam da onu şu şekilde açıklıyor. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın, hırsızlık etmeyin, zina yapmayın, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymayın. Suçsuz bir insanı öldürmesi için devlet adamına götürmeyin. Sihirbazlık yapmayın, faiz yemeyin, iffetli bir kadına zina isnat etmeyin, iftirada bulunmayın. Savaşta cepheden kaçmayın. Bir de sadece siz Yahudilere mahsus olmak üzere cumartesi yasağını çiğnemeyin. O diğerleri İslam'da da var ama cumartesi yasağı İslam'da yok. Yavm-ı Sebt ile alakalı. Bunları Efendimiz Aleyhisselam onlara güzelce öğretiyor ve söylüyor. Bunun üzerine onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in elini ve ayağını öperek şehadet ederiz ki sen gerçek bir peygambersin dediler. Resul-i Ekrem o halde bana tabi olmana zamanı olan nedir diye sordu. Onlar Davud aleyhisselam devamlı olarak zürriyetinden bir peygamberin bulunması için Rabbine dua etmişti. Şayet sana uyacak olursak Yahudilerin bizi öldürmelerinden korkarız dediler. Buna da onların tabi imanıyla alakalı. Yani Beni İsrail'den peygamberler hep ondan gelmişti. Yine son peygamberin de oradan geleceğini bekliyorlardı. Davud Aleyhisselam'ın duasını Bu bakımdan ifade etmiş oluyorlar. Ve yani iman edersek diğer Yahudiler bizi öldürürler diye korktukları için de peygamberimize tabi olamayacaklarını ifade ediyorlar. Bu rivayetler ışığında alimlerimiz bir kimsenin zühd ve takvasından, ilim ve şerefinden, dürüstlük ve adaletinden dolayı elinin öpüleceğini söylemişlerdir. Ancak kişinin zenginliği ve dünyalığı için elin öpülmesi uygun görülmemiştir. Yani burada İslam ahlak ve adama uygun tarzda orada kişi ilmi sebebiyle, takvası sebebiyle, yine işte anne baba oluşu, dedenin oluşu gibi sebeplerle Efendimizin bu hadis-i şeriflerinde yer aldığı üzere bir el öpmenin bir edep olduğu, İslam adam muhaşereti içerisinde yer aldığı anlaşılmış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, tabi mahrem olmayan erkeklerle kadınların tokalaşmaları veya birbirlerinin ellerini öpmeleri caiz değildir. Bunu ifade etmek lazım. Efendimizin mesela kadınlardan beyat alırken onlarla müsafahadan özeline kaçınmış olduğunu görüyoruz. Buhari Talak'ta yer alıyor. Ben kadınlara tokalaşmam buyuruyor. İbn-i Mace'de ifade ediliyor. Ancak günümüzde bir kısım yanlış ve yerleşik geleneklere uyan bazı Müslümanların bu hususta pek titiz davranmadıkları görülmektedir. Halbuki Müslümana yaraşan her hususta üsve-i hasene olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a uymaktır. Şimdi bizim için bağlayıcı olan, bizim için yol gösterici olan kitabımızdır, peygamberimizdir, Peygamber Efendimizin sünnetidir, uygulamalarıdır, sözleridir. Biz dini ondan öğreniyoruz ve ona göre hareket etmekte de mesulüz değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla Efendimizin yapmadığı bir şeyi bizim yapmamız doğru olmaz. Efendimizin uygun görmediği bir şeyi yapmamız da yine dinen caiz de olmaz, doğru da olmaz. Hatta günah da olur. Bu müsafaha meselesi de onlardan bir tanesi. Yani toplumda bazı günahlar yayılmış olabilir. Bazı böyle İslam'a uygun olmayan, İslam'a muhalif uygulamalar olabilir. Bunlar bu işin doğru olduğunu, caiz olduğunu göstermez. Pek çok Müslüman böyle bir hatayı yapıyor olabilir. Yani öğretmeninden, memurundan ilahirihi çalışmış olduğu ortamı bahane ederek farklı bahanelerle, farklı argümanlarla böyle müsafaha yaptığını söyleyebilir. Bunların hiçbirisi, hiçbir bahane, hiçbir mazeret, yani Efendimizin yapmadığı bu şeyin yapılabileceğini yönünde bize delil olamaz. Bu hükmü, İslam'ın hükmü değişmez. Daha açık söylemek gerekirse, bir Müslüman erkek mahrem olmayan kadınlarla, yabancı kadınlarla kesinlikle tokalaşmamalıdır. Ondan sonra onların ellerini öpmemeleridir. Bu konuda İslam'ın hükmü budur. Bu şekilde davranmak gerekir. Bazen fıkıh hocaları ne yapalım, bu uygun değil ama işte yeri geldiği zaman işte şu şartla yapılsa falan gibi dilini bükenler, eğip bükenler olabiliyor. Hiç öyle bir yola girmeye gerek yoktur. Biz hani ayet-i kerime çok açık. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ وَاللّٰهُ يَعَلَّمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Siz diyor Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Dinin sahibi Allah'tır. Dini öğreten Allah'tır. Emir ve yasak koyma yetkisi Allah'ındır. Neyin ne şekilde yapılacağını belirleme hakkı da yetkisi de yani Allah'ındır ve peygamberindir. Dolayısıyla burada kalkıp da biz Cenab-ı Hakk'a, peygambere din öğretmeye kalkışmamamız gerekir. Niye böyle, niçin böyle demememiz gerekir. Burada dindarlığın şartı semyana ve atana demektir. İşittik, itaat ettik demektir. Doğru bir şeyi doğru olarak öğrendikten sonra, bildikten sonra İslam'ın adabının, ahlakının, ahkamın bu olduğunu iyice öğrendikten sonra, delilleriyle beraber öğrendikten sonra artık bunun ötesinde başka bir bahane aramaya, başka bir yol aramaya gerek yoktur. Belki şu ayet-i kerime okunabilir. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ İşte bu benim dost doğru yolum. Siz o yola tabi olun. Ve la tettebi'u sübule feteferrika biküm an sebiyeli. Başka yollara sapmayın. Başka yollara saparsanız o sizi hak yoldan uzaklaştırır. Ve aleküm vassaküm bihile aleküm tezekkerun. İşte bu Allah'ın size emridir. Bunu güzelce öğrenip, dinleyip, öğrenip gereğini yapın buyuruyor. Burada sırat-ı müstakim olan dinimizi, İslam'ımızı düzgün bir şekilde hiçbir bahaneye sarılmadan güzelce yaşamamız gerekiyor. Bizim bütün kardeşlerimize, bütün dinleyenlerimize, hatta kendimize sözümüz, tavsiyemiz ve öğüdümüz bu şekildedir kıymetli dinleyenlerim. Yine sevgili Peygamberimizin bizlere örnek olduğu, bizlere öğrettiği güzel edeplerden bir tanesi de konuşma adabıdır. Konuşmak, yani konuşmak aslında insan olmanın bir özelliğidir. İnsanda olan bir özelliktir. Ayet-i kerimede Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan buyuruyor. Rahman olan Allah Kur'an-ı Kerim'i öğretti, insanı yarattı ve insana da beyanı öğretti. Beyan şöyle açıklıyor müfessirlerimiz, insanın anlama ve anlatma kabiliyeti. Yani insanın beyninde okuduklarını, duyduklarını, gördüklerini anlaması, onu anlamlandırması ve o anladığı şeyleri de konuşma yoluyla ifade edebilmesi, anlatabilmesi. Bu özellik sadece insanda olan bir özelliktir mahlukat içerisinde. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Nasıl konuşulacak, nerede, ne şekilde konuşmak gerekir? Konuşmanın yani sesimizin ayarından, cümlelerimizin şeklinden, yumuşaklığından, sertliğinden başlayarak kime ne şekilde konuşmak gerektiğine varıncaya kadar, yani pek çok yönü olan, pek çok adabı olan bir konudur bu konuşma adabı. Yine burada da sevgili Peygamberimizin konuşmalarından ve bu yöndeki ifadelerinden, beyanlarından hareketle de bu konuyu birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hemen sözümüzün başında Resul Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlayalım. Buyuruyorlar ki, özür dilemek zorunda kalacağım bir sözü söyleme. Yani Efendimizin her sözü rahmet, her sözü şifa. Ne kadar güzel. Çünkü pek çok kereler bir şey konuşuyoruz. Sonra yanlış olduğunu fark ediyoruz. Ya bir kalbe diken batırıyoruz, ya bir gönlü kırıyoruz. Ya bir probleme, bir soruna yol açıyoruz. Ve peşinden de ya kusura kalmayın kardeşim, özür dilerim, yanlış yaptım falan dediğimiz oluyor. Gerçi bu da bir fazilettir. Yani özür dilemek de bir fazilettir. Af dilemek de bir fazilettir. Bunu yapmayanlar da vardır. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam daha güzelliğimizi öğretiyor. Öyle düşünün, taşının, öyle dikkatli konuşun ki sonunda özür dilemek zorunda kalmayın. Dolayısıyla özür dilemek zorunda kalacağım bir sözü söyleme diye Efendimiz'e tavsiye ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, konuşmak insan arasındaki iletişimi, muhabbeti ve anlaşıp kaynaşmayı sağlayan Cenab-ı Hakk'ın bize büyük bir lütfudur. İnsanlar duygu ve düşüncelerini, arzu ve taleplerini çoğu kez konuşarak ifade ederler. Biz karşımızdaki insana duygularımızı, düşüncelerimizi, arzularımızı, onlardan neler beklediğimizi, ne istediğimizi konuşarak, yani dilimizle, ağzımızla konuşarak ifade ederiz, beyan ederiz. Bu bakımdan bir kimsenin kullandığı dil ve üslup onu hayatta başarılı kılabildiği gibi onu hüsrana da uğratabilir. Hatta kişinin dilini muhafaza etmesi cenneti elde etme vesileleri arasında da zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Kim bana, bu çok Efendimizin ne kadar güzel bir sözü, ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Kim bana iki çenesi arasındaki dili ile iffet ve namusunu koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm. Yani aslında yapılacak şeyler çok zor değil. Yani çok yapmamız gerekenler var. Allah'ın emirleri var, ibadetler var, haramlardan kaçılacak, helallerin peşine gidilecek. Ama yani bazen böyle Resulullah Efendimiz formüle ederek, işi kolaylaştırarak bize cennetin yolunu gösteriyor. Onların birisi de bu söz, kim bana iki çenesi arasındaki dili ile iffet ve namusunu, yani iki çenesi, iki dudağı arasını ve iki bacağı arasını koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm buyuruyor. Çünkü insanların Allah muhafaza eylesin, insanları cehenneme götüren bütün günahlar ya iki dudağı arasından çıkıyor, işte küfür sözleri, inkar, nifak, neyse ilahiriyi veyahut da diğer uzvu ile yapılmış oluyor. Bunu muhafaza ettiğimiz zaman problemin büyük kısmını çözmüş oluyoruz. Yine bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam en faziletli kimdir sorusuna dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir. Yani elimizi dilimizi iyi muhafaza edersek, dilimizi korursak kimsenin gönlünü incitmeyiz, kimsenin gönlünü kırmayız. Elimizi korursak kimsenin malına canına bir zarar vermeyiz. Ve biz de böylece güzel bir Müslüman olmuş oluruz. Kıymetli dinleyenlerim, bu konu inşallah yine devam ettireceğiz. Programın sonuna gelmişken ben siz değerli dinleyenlerime en samimi duygularımla muhabbetlerimi, hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.